Ayrım 4. Devran, Gülseren Mungan, sayfa 44. 2. Boylu poslu, yakışıklı bir delikanlıydı Celal. Onu dehşete düşüren haberi aldığı ve hiç uyuyamadığı gecenin sabahında isteksizce kalktı, üst başıyla kıvrıldığı divandan. Üstündekileri değiştirmek için odasına geçerken duvara asılı aynaya takıldı gözü. Aslında içeride daha büyük, daha güzelleri vardı ama o bunu çok seviyordu. Küçük bir çocukken vefat eden annesinin aynasıydı çünkü. Ona her baktığında annesi onu bir yerlerden izliyormuş gibi hissediyordu. Bu yer yer sırı dökülmüş, yalnız duruşlu aynadaki aksinde gür siyah saçlarıyla uyumlu, siyah kaşları kaşlarına değen kıvrık siyah kirpikleri simsiyah gözlerini süslüyordu. Aynadaki görüntüsüne takılan Celal yüzünü inceledi uzun uzun. Bıyıkları yeni terliyordu, sakalı henüz görünürlerde yoktu. Köse mi olacaktı yoksa? Bu saçlar ve bu kaşlara köselik hiç yakışmayacaktı doğrusu. Neyse, babasının söylediklerinden sonra hiçbir şeyin önemi kalmamıştı artık. 15 yaşındaydı ama hayatı bitmişti. Asiye'yi bir daha göremeyecek, onunla konuşamayacaktı. Babasının verdiği harçlıklardan biriktirip ona aldığı telkarı gümüş yüzüğü parmağına takamayacaktı. Rüştiye'yi çok iyi bir dereceyle bitirmişti Celal. Sınavlar için Ankara'dan gelen müfettişler okulun öğretmenleriyle birlikte yaptıkları sözlü sınavlarda bilgisi ve zekası karşısında şaşırdıklarını söyleyip onu kutlamışlardı. Şimdi ise her şey bitmişti onun için. Evlenmesi ve böylelikle bir akraba kızını evde kalmışlıktan kurtarması isteniyordu ondan. Yıllarca abla dediği hala kızının yani. Henüz evlilikle ilgili hiçbir duygusu yoktu. Koca olmak, baba olmak istemiyordu, daha tıraş bile olamıyordu. Ankara'ya gidip iyi bir meslek edinebilirdi. Baba parası harcamak istemiyordu. Zengin bir ailenin oğlu olmaktan farklı bir şeyler istiyordu hayatı için Celal. Ama kendinden 15 yaş büyük birinin sorumluluğunu yükleyeceklerdi 15 yıllık omuzlarına. Bu yükü taşımak istemiyordu. Babasına söylese söyleyemezdi. Baba, ben evlenmek istemiyorum abla bildiğim biriyle. Ona nasıl koca olurum? Ablam o benim. Hem ben başka bir kızı seviyorum dese diyemezdi. Kuralları büyükler koymuştu ve küçükler uymak zorundaydı. Babası da bir şey yapamazdı bu konuda. Dedesi kararını vermiş, olan olmuştu. 30 yaşındaki hala kızı, bu memlekette yaşayanların kız kurusu ya da kartlamış değer yargısından onun sayesinde kurtulacak, çoluk çocuğa karışacaktı. Celal'e ne olacağı kimsenin umurunda değildi. İsteksizce değiştirdi üstünü. Bin yıldır uykusuzdu sanki. Öyle bitkindi. Biraz uyusam, uyandığımda duyduklarımın şaka olduğunu söylese babam bana. Dedem insafa gelse ya da diye düşündü içinden. Ağlayabilse günler sürerdi herhalde. Çarşıya çıkacak cesareti bulamıyordu kendinde. Kiriakis'le buluşmaya gücü yoktu. En iyi arkadaşına nasıl söylerdi evlendirileceğini? Kesinlikle hayır olmaz demelisin, karşı çıkmalısın diye akıl verecekti. Ona buranın adetlerini bilmezmiş gibi. Her şeye görev olmamalıydı. Hele de bir evlilik. Sevmek vardı, aşk vardı, haz diye bir şey vardı yeryüzünde. Celal'in bir an içi ürperdi. Canlandığını fark etti. Sevdiğini görmek geldi içinden. O, Asiye ile yaşamak istiyordu her şeyi. Onun tenine dokunmak, onun saçlarını okşamak, onun sürmeli gözlerinde kaybolmak istiyordu. Yatağının altına sakladığı şiirleri çıkardı. Bu konuda yetenekli olduğunu yalnızca öğretmenleri biliyordu. Okumaya başladı tek tek sevdiğine yazdıklarını. Bir damla gözyaşı düştü kağıda yanağından. Tam da Asiye'ye söyleyemediği ve artık hiç söyleyemeyeceği mahbub iti, sevgilim sözcüğünün üzerine. Sözcük darmadağın oldu tıpkı kendisi gibi. Aradan geçen zaman beklenen günü getirdi. Evdeki telaş, heyecan, keyif Celal'in semtine hiç uğramıyordu. Canlı cenaze misali dolaşıyordu ortalıkta. Herkesin neşesi nasıl yerinde olabiliyordu o derin bir mutsuzluktayken? Bir tek yengesi fark etmişti hüznünü. O da gençlik heyecanına vermiş olacak ki yalnızca "Korkma, üstesinden gelirsin. Sadiye'yi gördüğünde her şey düzelir." demişti. Hala kızını babasıyla bu konuyu konuştuğundan beridir görmemiş, görmeyi hiç istememişti. Hatta mümkün olsa da hiç görmeseydi. Düğün günü gelip çattı. Abdüllatif Bey'in küçük oğlu evleniyordu. Babası ailenin şanına uygun bir düğün için hiçbir masraftan kaçınmamıştı. Müzisyenler çağrılmış, yemekler, tatlılar hazırlanmış, konak dip temel temizlenmiş, sedirler ve yer minderleri Antep işli, kanaviçeli örtülerle süslenmişti. Konuklar en iyi şekilde ağırlanmalıydı. Annesinin hayal meyal anımsadığı bakışlarını düşündü Celal, damat tıraşı olurken. Tıraştan çok bakım dense daha doğru olurdu. Annesi olsun istedi bir an yanı başında. Saçını okşasın. Bu da geçer. Sabırlı ol oğlum. Biliyorsun buraların adeti böyle. Büyükler buyurur yalnızca. Kimsenin kimseyi dinlediği yok desin, sakinleştirsin onu. Kadınların zılgıt sesleri tüm şehri inletecek güçte karışıyordu yerel şarkılara. Cümbüşün, ut, keman ve kanunun müthiş coşkusu yankılanıyordu konakta. Konağa giren çıkanın haddi hesabı yoktu. Yenildi, içildi, oynandı. İlk gerdek bilgilerini dayısı fısıldadı kulağına. Utancından başını kaldırıp ona bakamadı Celal. O an gelmişti artık. Gelini gerdek odasına almışlardı. Şimdi sıra ondaydı. El ayak çekilsin diye beklenemez miydi sanki? Tüm akrabanın, komşuların, arkadaşların, çocukların olduğu bir yerde, üstelik dışarıda kan emiciler merakla beklerken olmak zorunda mıydı her şey? Çaresiz adım attı o loş, iç karartıcı odaya. Atlas bir yorganla örtülü yatağın üstündeki beyaz silüet kıpırdamadan oturuyordu. Geldiğini duymuş olmalı ki ayağa kalktı. Buyur gel deyip ona yer gösterdi. Uzun süren sessizlik. Celal, namaz kılmayacak mıyız sorusuyla bozuldu. Celal yanıtlamadan kalktı, ard arda serilmiş seccadelerin önde olanına geçip namaza durdu. İki rekat namaz kıldılar. Sonra kendine öğretildiği gibi geline yüz görümlüğünü taktı. Yüzünü açmak gelmiyordu içinden, açtı mecburen. Kalbinin sesini kulaklarında hissediyordu artık. Ateş basmıştı her yanını. Buradan, bu odadan, olacaklardan kaçıp kurtulmayı istedi. Ya dışarıdaki alıcı kuşlar ne olacaktı? Ne diyecekti onlara? Avuçları terlemişti Celal'in, titriyordu. Ancak heyecandan, arzudan değildi onun bu hali. Bu halinin nedeni abla diye bellediği için fiziğiyle hiç ilgilenmediği, şimdi gördüğü kadarıyla kilolu, kendine göre yaşlı gelindi. 30 yaş gençlikten sayılmalıydı, haksızlık ediliyordu belki kadınlara. Ama henüz sakalı bile tam çıkmamış Celal'e de haksızlıktı bu. O bu düşüncelere dalmışken ne ara yaptıysa üzerine beyaz renkli saten bir gecelik geçirmiş olan gelin hanım, "Celal gelmeyecek misin yanıma?" diye soruyordu bu kez yüzünde mahcup bir ifadeyle. Sonuçta o da söyleneni yapmak durumunda kalmış biriydi. Halısının kızı Sadiye ablasına baktı Celal. Ona dokunmak istemediğini fark etti. Başka hiçbir kadına dokunmamış olsa da içi bulanıyordu. Kusa rahatlayacaktı aslında. Ama dışarıya çıkıp bunu yapması olanaksızdı. Başı döndü, yatağın ucuna ilişti, soluk almakta zorlanıyordu artık. Sadiye Celal'in boyuna posuna, ağırbaşlılığına hep hayrandı. Bugünkü durgunluğunu ise deneyimsizliğini, heyecanına yoruyordu. Onun içinde kopan fırtınayı bilmesi çok zordu. Madem ki büyükler evlenmelerini uygun görmüştü, gereken olacaktı. Ha bugün, ha yarın. Ne fark ederdi ki? Biraz daha bekledikten sonra yatağa eğreti ilişmiş, yüzüne bile bakmaya çekinen küçük kocasını cesaretlendirmesi gerektiğini düşündü ve ona doğru uzandı. Celal bacak arasında gezinen bir elin dokunuşuyla irkilip yerinden fırladı. "Dokunma bana!" diye bağırdı var gücüyle. Bu tepkiyi beklemeyen Sadiye şaşırmış, korkmuş bir halde geri çekildi. "Sus, bağırma, dışarıdakilere rezil olacağız," dedi fısıltıyla. Celal'i sakinleştirmenin bir yolunu bulmalıydı. Yalnız nasıl yapacaktı bilemiyordu. Kendisine uzun gelen bir bekleyişin ardından baktı olmuyor, kolundan tutup üzerine çekti onu. Tenine sürdüğü koku içini kaldırdı Celal'in. Burnuna Asiye'nin Yasemin kokusu geldi. Ağlamak istiyordu, lakin ne yapsa bu işten kurtulması söz konusu değildi. Ne olacaksa olsun diye geçirdi içinden. Gür sesiyle, "Leçeklerin nerede senin Sadiye Hanım?" diye sordu. "Ne yapacaksın leçeği Celal?" "Gözlerimi bağlayacağım. Seni gördükçe bu iş olmayacak." Kırılmıştı Sadiye bu sözlere ama ses çıkarmadı. Ceviz konsola yerleştirilen leçeklerden birini çekip ona verdi. Celal gözlerini sıkı sıkı bağladıktan sonra soyundu. Bu şişman, sıkıntıdan terlemiş bedenin üzerine çıktı. Ancak yıllar sonra bile Celal olan bitenden hiçbir şeyi anlamadığını kimseye söyleyemeyecekti. Siyah kemer. Siyah sürmeli gözleri, siyah uzun saçları var onun. Boylu poslu, ince güzel bir genç kız Süreyya. Çok önceleri göç etmişler Ankara'ya. Ankara'nın Gülseren semtinde oturuyorlar. Babası iyi bir adam. Sakin, sevecen, açık fikirli. Ailenin geri kalanlarının karanlığından kaçmış denebilir aslında. Bulunduğu yerde kalsaymış okutamayacakmış kızlarını. Kalkmış gelmiş buralara, terk etmiş Sıla'yı. İstediğini yapmış Hamdi Bey. Okutmuş kızlarını. Süreyya ile iki kız kardeşi utandırmamışlar babalarını. Süreyya ilk göz ağrısı bu ailenin. Güler yüzlü, neşeli, muzip. Kız meslek lisesinin pişki dikişle ilgili bölümünü bitirmiş. Amacı ileride bir dikiş atölyesi sahibi olmakmış. Ama bunun için bir yerden başlaması gerek. Babasının bunu sağlayabileceği maddi gücü yok ne yazık ki. Olsa esirgemez, yapar. Evde terzilik yapmaya başlamış Süreyya. Birkaç yılda çevrede tanınan bir terzi kız olup çıkmış. Ticari sitesinin değişik bölümlerini bitiren kız kardeşleri de iş bulup çalışmaya başlamışlar. Anne babaları çok mutlu, aile çok huzurluymuş. Bir zaman sonra Süreyya'nın iyi dikiş diktiği semtin hali vakti yerinde ailelerinden birine dek ulaşmış. Bu ailenin genç kadınları onun müşterisi olmuşlar. Bu konuda öğrenim gördüğü ve işini severek yaptığı için insanların saygısını kazanmış haklı olarak. Ayrıca tatlı dili, güler yüzü ona bağlanmalarını da sağlıyormuş. Bir gün ona annelerinin yaşlı akrabaları ve bazı tanıdıklarının da kendisine dikiş diktirmek istediklerini, bu nedenle onlar için gündelikçi terzi olarak çalışmasını önermişler. "Bizim özel terzimiz olursun, iyi kazanırsın," demişler. "Bu arada istersen başkalarına da dikiş dikebilirsin tabii. Bizim için sorun olmaz." O zamanlar gündelikçi terzilik pek revaçtaymış. Bu öneri üzerine dans etmeye başlamış gözlerinin önünde atölye hayali Süreyya'nın. Siyah güzel gözleri dalmış gitmiş hayalinin peşinden. Atölyesini, çalışanlarını, yarattığı giysileri görmüş açılan pencerede. Diktiği giysilerle mutlu olan insanları görmüş, kalbinin sesini bastırarak "Annemle babama ileteyim bu önerinizi. Onlara söylemeden bir şey diyemem," diye yanıtlamış onları. İçinde bir heyecan dalgasıyla akşamın olmasını zor beklemiş. Babası eve geldiğinde anlatmış olanları. "Olur," demişler annesiyle babası. "Neden olmasın? Eli yüzü düzgün iyi insanlar. Semtte tanınıyor, biliniyorlar. Onlardan bize zarar gelmez. Çalışır ekmeğini kazanırsın." Kız kardeşleri de onaylamışlar durumu. "İstersen seni götürür, sonra gelir alırım kızım," diyerek iyice rahatlatmış Süreyya'yı babası. Öneride bulunan genç müşterileri bir sonraki provaya geldiklerinde ne düşündüğünü sormuşlar. "Olur," demiş Süreyya. Elindeki diğer siparişleri bitirdikten sonra başlayabileceğini söylemiş, anlaşmışlar. Kadınlar mutlu ayrılmış oradan. Bir ay sonra verdikleri telefondan ulaşmış yeni işverenlerine. Kaldıkları yeri tarif etmişler, bir taksi atlayıp gelmesinin ödemeyi kendilerini yapacağını söylemişler. Bahçe içinde iki katlı konağa benzer bir evmiş burası. Rengarenk güllerin arasına kondurulmuş çok güzel bir ev. Bulundukları semte Gülseren'e yakışır bir bahçe olduğunu düşünmüş bu bahçenin. Gül kokusunun sarmaladığı masalsı eve girmek için zile basmış. Kapıyı evin hizmetçisi açmış. Evin içi dışından da güzelmiş. İkinci kata çıkan merdivenlerin bilinç trabzanları dikkatini çekmiş Süreyya'nın ilk önce. Büyük pencereleri örten şık tül perdeler ruhunu ferahlatmış. Atölyesi yeniden canlanmış gözlerinin önünde. Derin bir soluk almış tavandan sarkan kristal avizeye bakarken. O sırada girmiş içeri ev sahipleri. "Neden ayaktasın? Otur lütfen," diyerek buyur etmişler onu. Oymalı oturma grubunun rahat olduğu belli koltuklarından birine ilişmiş. Çekingenliği buna benzer bir evi daha önce hiç görmemiş olmasındanmış. Ev sahipleri çok kibarmış. Ne içeceğini sormuşlar ona. Çaylar gelmiş, yanında ikramlar. Sonra evin hanımı, kızların annesi onu dikiş dikmesi için hazırlattığı odaya götürmüş. "Küçük atölyem," diye düşünmüş Süreyya odayı görünce. Bir dikiş makinesi, kumaşlar, birkaç mankenin olduğu oda insanın üzerinde sıcak bir etki bırakıyormuş. "Haftanın iki günü bize gelirsin. Diğer günleri de yakınlarımız arasında kendine göre düzenlersin. Bize geldiğinde bu oda senin, dilediğince çalış," demiş ev sahibesi. Eve döndüğünde hala inanamıyormuş olanlara güzel Süreyya. Yüzü gibi yüreği de güzel Süreyya. "Tanrım," demiş içinden. "Ben ne yaptım da bu olanakları verdin bana? Seni ve ailemi utandırmayacağım, sana hep teşekkür edeceğim." Dediğini de yapmış. Tüm yaratıcılığını kullanarak var gücüyle çalışmış, çalışmış. Ailesi bu gelişmeden çok hoşnutmuş. Annesinin "Allah'ım bizi iyi insanlarla, iyi olaylarla karşılaştır" duasının kabul olduğunu görmüşler hep beraber. Ta ki memleketten o beklenmedik haber gelene kadar. Hamdi Bey akşam canı sıkkın döndü eve. Onun gelişini bekleyen kurulu sofradan bir şey yemeden kalktı. Ağzını bıçak açmıyordu. Oturduğu yerde oturamıyor, sürekli yer değiştiriyordu. Onun bu hali evdekilerin dikkatinden kaçmadı elbette. Karısı ve kızları kendi aralarında önce bakıştılar, sonra fikir alışverişinde bulundular ama işin içinden çıkamadılar. Hamdi Bey o söylemeden kendine soru sorulmasını pek sevmezdi. Ailesine her zaman açık ve dürüst olmuştu. Vakti gelince anlatıyordu anlatacaklarını. Sabırla bekledi karısıyla kızları. Çok tedirgindiler. Çünkü o ne kadar susarsa durum o kadar ciddi demekti. Yatma saati yaklaştığında çözüldü dili Hamdi Bey'in. Gelin oturun da konuşalım dedi onlara. Bütün gece meraktan çatlamış, biraz da korkmuş karısı ve çocukları hemen gelip oturdular. Gözünün içine bakıyorlardı. Kuşkulandıkları ise sağlığı ile ilgili kötü bir şey olup olmadığıydı. Bugün Hamza ağabey aradı beni. Korkut Ankara'da işe başlayacakmış. Yengeniz de onu yalnız bırakmam diye tutturunca buraya yerleşmeye karar vermişler. Benden onlar için buralarda bir ev bakmamı istedi. Eve bomba düşmüş gibiydi. Herkes susmuştu. Bu adamın şehrinden memleketi terk etmiş, onun yaptıkları yüzünden kaçmışlardı Ankara'ya. Şimdi gelip yanı başlarına mı yerleşecekti? Özellikle kızlar soluklarını tutmuş, babalarını öylece bakıyorlardı. Yüzleri sararmış, işleri kararmıştı. Amcaları gelirse neler olabileceğini hayal bile etmek istemiyorlardı. Aradan epey bir zaman geçti. Hamza sabırsızlanıyor, ettiği telefonlarda gittikçe kabalaşıyordu. Oğlu Korkut göreve başlamıştı ve bir misafirhanede kalıyordu. Yenge bu misafirhane işine çok bozulmuştu. Bir an önce oğlunu kanatlarının altına almak istiyor, kocasını sıkıştırıp duruyordu. Hamdi Bey ev bakmıyor değildi ama bilerek ağırdan alıyordu. Bulunacak ev kendi evlerine olabildiğince uzak bir yerde olsun istiyordu. Bu ailesinin huzuru için olmazsa olmaz bir şeydi. Ancak çember daralmıştı. Hamdi Bey'i daha fazla oyalayamayacaktı onları. Kendilerine en uzak olabilecek evi bulduğunda ağabeyini aradı. Bahçeler baharın müjdecisi güllerle bezenmişti. Sokaklar gül kokusuyla yıkanıyordu adeta. Rengarenk güller, sardunya ve ortancalar öylesine coşkuluydular ki Süreyya durup durup okşuyordu onları diline takılan bir okul şarkısını mırıldanarak. Akşamüstü gülseven gülseven geçiyordu bahçeden bahçeden. Pembe beyaz güllerden güllerden eline battı diken bir diken. Gülsevinim acısından nasıl da ağlar. Gözyaşları şıpır şıpır gönlümü dağlar. Gel kardeşim vazgeç artık gül toplamaktan. Aynaya bak sen güllerden güzelsin inan hey. Çalıştığı yere gelmişti Süreyya. Bugün yürümek istemiş, evden biraz erken çıkmıştı. Bahçe kapısını açtı. Aylardır severek geldiği bu eve her geldiğinde baktığı gibi sevgiyle baktı. Bu evdeki iyi insanlar sayesinde çok geçmeyecek atölyesine kavuşacaktı. İşe başladıktan kısa bir süre sonra tanıdığı evin beyi İlhami Bey dünya iyisi bir adamdı. Bana İlhami amca diyebilirsin dediğinde çok utanmıştı. Bugünlerde İstanbul'da bir üniversitede öğretim görevlisi olan oğullarını bekliyorlardı. Kendisi gibi öğretim görevlisi olan meslektaşıyla evleneceklerdi yakında. Nişan ve düğün için Süreyya'nın çok çalışması gerekecekti. O da heyecanlanıyordu elinde olmadan. Tüm giysileri tasarlamak onun için bulunmaz güzellikte bir şeydi. Eve girdiğinde birkaç bavulla karşılaştı. Beklenen kişi gelmişti demek ki. Yukarıdan konuşmalar, kahkahalar yankılanıyordu. Alt kattaki odasına girdi usulca. Çağrılmadan aralarına katılmazdı hiç. Hizmetçinin getirdiği çayı yudumlarken elindeki işlere göz gezdirdi. Başka işleri de vardı ama hepsinin üstesinden gelirdi evvelallah. Eline dikişini almıştı ki kapısı tıklatıldı. Biraz beklendikten sonra açılan kapıdan ev ahalisi cümbür cemaat odasına daldılar. Neşe içindeydiler. Anneleri onu oğullarına tanıştırdı. Nişan ve düğün giysilerini onu dikeceğini, ne denli yetenekli olduğunu anlattı. Kibarlığından, güzelliğinden söz etti. Utanmıştı Süreyya. Yok, utanma. Sen bunları hak ediyorsun diyerek rahatlattılar onu. O gün işi bittiğinde de bahçe kapısına kadar uğurladılar. Süreyya akşam eve elinde dolu bir fileyle döndü. Kız kardeşleri işten gelmemişlerdi henüz. Babası da bir kamu kurumunda servis şoförü olarak işe başlamıştı. Emekli olduğundan beri ilk kez çalışıyordu. O da yoktu. Annesi karşıladı onu. Elindekileri görünce ne gerek vardı kızım bunlara? Evde her şeyi var çok şükür. Zaten yoruluyorsun. Taşıma sen böyle. Lafını bitiremedin Ermen Hanım. Bahçe kapısı büyük bir gürültüyle tekmelenerek açıldı. Anca Hamza'ydı gelen. Burnundan soluyordu. "Bana bak, bir daha o eve gitmeyeceksin. Ne işin var senin erkek kaynayan evde? Dikiş dikiyormuş. Külahımı anlat sen." İşte bu Hamza'dan kaçmışlardı. Tutucu, yobaz, zalim Hamza'dan. Annesi Süreyya ile amcasının arasına girdi. Dili gibi eline de hakim olmazdı bu adam. "Hamza ağabey, söylediklerine dikkat et. Hamdi neredeyse gelir, bir maraza çıkmasın. Var git evine, bize de karışma." "Dilin çok uzamış senin yenge hanım." "Bitiniz mi kanlandı? Artık büyük lafı dinlenmiyor demek bu evde." Olanca öfkesiyle bağırıyordu Hamza ama Nermin Hanım yere adım atmaya niyetli değildi. Yetmişti canlarına bu adamın yaptıkları. Onlar sustukça tepelerine binmişti. Karısı da ona koltuk çıkıyordu her zaman. İki oğlu vardı, kızı yoktu tabii. Halden anlamazdı. "Kızlarım alın akıyla çalışıyor. Onlara dil uzattırmam sana. Hem babaları başlarında sana söz düşmez." "Sana söz düşmez" cümlesi bu kendini beğenmiş gaddar dediğim dedik adamı çıldırtmaya yetmişti. Tuttuğu gibi Nermin Hanım'ı duvara savurdu. Kafasını duvara çarpan kadın oracıkta hareketsiz kaldı. Süreyya annesini kaldırmaya çalışırken amcası onu da tutup duvara fırlattı. "Gitmeyeceksin dedim sana, o kadar. Niye görüşüp duruyordun elin genç adamıyla? Hele o yaşlı pezevengin eli niye sırtını sıvazlıyordu? Neyin oluyor onlar?" Demek amcası işi gücü bırakmış, onu izlemişti kaç zamandır. Demek bugün de onları gözetlemişti bir yolunu bulup. Hiçbir şey bilmiyordu o insanlar hakkında oysa. Kimseyi dinlemezdi amcası. Bu yüzden açıklamasına izin vermeyecekti. Süreyya doğrulmaya çalıştı düştüğü yerden. Doğrulmasıyla yeniden yerde buldu kendini, amcasının yanağında patlattığı şiddetli bir tokatla. Hayır, artık ondan korkmuyordu. "Amca çık git bu evden, o insanlar senden kat kat iyiler bilesin. Bana evlerini açtılar, iş verdiler, bak gitmezsen polis çağıracağım" diye bağırdı. Hamza hepten delirmiş gibiydi. Yeğeninin polis çağıracağım demesi gururunu yerle bir etmişti. Ona kimse karşı gelemezdi, kardeşi Hamdi bile. Bahçede Süreyya'ya savuracak bir şey aradı, bulamadı. Bir sopa, bir değnek bakındı, yoktu. İstediğini bulamayan, öfkeden gözü dönmüş amca, sonunda belinden kemerini sıyırdı, büyük bir hızla, "Seni edepsiz, amcana laf söylersin ha, görürsen" diye bağıra bağıra Süreyya'ya doğru savurmaya başladı. İlk birkaç girişimden korudu kendini Süreyya. İçinden de babası bir an önce gelsin diye dua ediyordu. Bu güçlü ve kendini kaybetmiş adam her türlü kötülüğü yapabilirdi. Bir darbe indi yüzüne o sırada. Bir tane daha. Kan içinde kalmıştı yüzü gözü. Hiçbir şey göremiyordu. Gözlerinde duyduğu acı anlatılır gibi değildi. Annesi bu arada kendine gelmiş, "Yeter, yapma, Allah'ın cezası" diye bağırıyordu. Kanlar içinde kalan kızına koştu Nermin Hanım. Engelleyememişti olanları. Kızını koruyamamıştı. Hamza burnundan soluyordu. Yapacağını yapmıştı. Bağırtıya gelen komşularla birlikte girdi Hamdi Bey bahçe kapısından. Kızını kanlar içinde yerde yatar, karısını ağlar, ağabeyini de elinde siyah bir kemerle başlarında dikilir buldu. Süreyya annesinin kanlar içindeki yüzüne bakarken duyduğu dehşeti göremedi. Süreyya bir daha hiçbir şey göremedi. Gördüğü son şey kırbaç görevli, metal tokalı siyah bir kemerdi. Metal tokasının gözlerini biçtiği siyah bir kemer. Hamza amcası hapisteymiş. Ne umuru? Canı kurtulmuş, ölebilirmiş. Ne umuru? Evi barkı varmış, annesi babası kardeşleri. Umurunda olsa da bu, hayalleri yokmuş artık Süreyya'nın. Bazı hayaller görülemeden kurulamazmış çünkü. Mecnune. Hüzün yüklü, ağlamaklı mavi gözler, yadigar. Ağıt gibi acıtıcı ses tınısı, yadigar. Yağmurda şeker misali eriyen söz, yadigar. Özleme asılı kalmış derin bir yüz, yadigar kalmış ona. Şen şakraktık o gün hepimiz. 30 yıllık sınıf arkadaşlarımla güzel bir günü kucaklamak üzere yola çıkmıştık. Arabası olanlar toparlamıştı bizi. Keyfimiz yerindeydi. Kimimiz diş hekimi, kimimiz eczacı, kimimiz mühendisiz. O gün çalışma yaşamımın sıkıntılarından arınmaya kararlıydık. Metin'i duyduğumuz ve bir okul arkadaşımıza ait olduğunu öğrendiğimiz kır lokantasında yemek yiyecek, soluklanacak, eğlenecektik. Bir çeşit felekten gün çalmak eylemindeydik yani. Oraya vardığımızda arkadaşımız bizi bekliyordu. Her birimiz sarıldık, kucaklaştık onunla. Çimenlerin üzerinde, ağaçların altında, çiçeklerin arasında bir gün geçirmek hepimize iyi gelecekti. Sofraya konmuş zeytinyağlılar, buz gibi ayran, mıknatıs gibiydi doğrusu. Geldiğimiz yol çok uzun değildi ama açık hava, kuş sesleri, çevredeki bağlar, bahçede gezinen tavus kuşları ve diğer evciller, kısacası doğal ortam bizi acıktırmıştı. Ayranımı yudumlarken bizden uzaktaki güller arasında mavi bir parıltı fark ettim. Işıl ışıl, pırıl pırıl, çakmak çakmaktı. Pırlanta gibi parlayan bir şey var orada diye düşündüm önce. Böyle parlayan bir böcek türü var mıydı diye belleğimi yokladım. Anımsayamadım. Orada gizlenmiş, bizi gözetleyen biri olmalıydı bu. Arkadaşlar dedim, dikkatinizi çekti mi bilmem ama galiba güllerin arasından gözetleniyoruz. Herkes merakla o tarafa çevirdi başını, bir şey görünmüyordu. Bir çocuk da olabilir dedi bir arkadaşım, rahatlamıştık. Öyle ya, meraklıdır çocuklar. Üstelik burası şehir dışı bir yer. Gelenlerin hepsi de kadın olunca bağırış çağırış, konuşmalar, kıkırdaşıp gülüşmeler. İlgi çekmiş olabilir. Biraz bekledik. Ortaya çıkan kimsecikler yok. Sohbete devam edip arkadaşların yanlarında getirdiği gençliğimize dair fotoğraflarımızı dolaştırdık elden ele. Unuttuk bile gözetlendiğimizi. Birazdan sıcak yemeğimiz gelecek, afiyetle yiyeceğiz. Aramızda güzel dans eden arkadaşlarımızdan birinin "Yemekler gelinceye kadar oynayayım bari" deyip müziksiz de olsa kalça ata ata ortada dönmesi hepimizi kahkahaya boğduğu gibi ağzıyla çıkardığı çık çık çık çık sesleri eşliğinde kendinden geçerek yaptığı abartılı dans figürleri de gözlerimizden yaş gelinceye dek gülmekten katılmamıza neden oldu. Yemeklerimiz geldi sonunda. Ben önüme konan sıcak pirinç ızgaramı soğutmadan yemek niyetindeydim her zamanki gibi. Çatalıma aldığım eti tam ağzıma götürecekken üzerime dikilmiş buğulu cam bakışlı bir çift mavi gözle birleşti gözlerim. Karşımda durmuş bana bakıyordu. Biraz önce varlığını unuttuğumuz gözetleyenimiz olmalıydı bu kadın. Gülüyor mu, ağlıyor mu belli değil gözleriyle çatalımı gerisin geri tabağıma koymama neden oldu. Arkama yaslandım. Arkadaşlarım gülmeye, konuşmaya öyle dalmışlardı ki bir ben farkındaydım sanki onun. Bir bendim sanki ince bedeninde varlığını sürdüren kederli, mavi gözleriyle orada baş başa kalan. Onunla kısa bir süre bakıştıktan sonra bir el hareketiyle beni yerimden kaldırdı. Büyülenmiş gibi izledim onu. Sıcak yemek tabağım aklımdan uçup gitmişti. Buraya geldiğimizde bahçede salınan erkek tavus kuşu şimdi kuyruğunu açmış, muhteşem güzelliğini sergilemekle meşguldü. Yanından geçtik usulca. Şimdilik mavi parıltı adını verdiğim o dönüp elimi tuttu, bana tavus kuşunu gösterdi ve evet çok güzel dememi sağladı. 40-45 yaşlarında gösteriyordu. Üzerinde basma bir elbise vardı, başı açıktı. Hafif kırlaşmış siyah uzun saçları geceyi ve hırçın akan bir nehri çağrıştırıyordu. Kimse masadan ayrıldığımın farkında olmamalı ki bana seslenen yoktu henüz. Ya da tuvalete gittiğimi düşünüyor olmalıydılar. Oysa ben koca bir ayçiçeği tarlasındaydım. Sanki hiç yol yürümeden gelivermiştik buraya. Mavi parıltı buraya kadar bırakmadığı elimi aniden itip heyecanla kendi çevresinde dönmeye, dans etmeye ve anlaşılmaz sesler çıkarmaya başladı. Şaşırmış, acımış, biraz da korkmuştum. Yeniden elimi tutup da beni adeta zorlarcasına tarlanın içlerine doğru çektiğinde korkum artmıştı. Ne yapıyordum ben burada? Ancak merakım korkumu aşmış olmalı ki ondan kurtulmayı hiç denemedim. Gönüllü bir esaretti benimki. Sonunda istediği yere gelmiş olmalıydık. Gözlerim gördüklerim karşısında fal taşı gibi açılmıştı. Putlaşmıştım. O ise yere çömeldi sessizce ve bana yalvaran gözlerle bakmaya başladı. Bir tarlanın orta yerinde böyle bir şey neden olur ya da bunu ne yaptırmış olabilir diye düşünüyordum elimde olmadan. Zira olağanın dışındaydı bu yerdeki şeyler. Alice Harikalar Diyarında değil de Melis Korkuluklar Diyarında idim sanki. Hiç yoksa burada 20-30 korkuluk vardı. Belli bir düzen içindeydiler. Benim bildiğim korkuluk adı üstünde korkutur. Tarlalara dadanan kuşları daha çok. Duruşu korkutur, kılığı korkutur, üzerine takılanlarla çıkardığı sesler korkutur. Ne bileyim işte, oysa buradaki korkuluklar şık şıkırdım. Ağzım açık bir halde dönüp ona baktım. Ellerim ve gözlerimle "Nedir bunlar?" diye sordum. O da gözleriyle "Beğendin mi?" diye yanıtladı beni. Sağ elimin parmaklarını çok güzel anlamında bir araya getirdim. Gerçekten de çok güzeldiler. En öne yerleştirilmiş iki korkulukta gelin ve damat giysileri vardı. Diğer korkuluklar düğüne gelmiş davetliler gibiydiler. Gelinle damat dışındakilerin tahtadan yüzlerine gülücükler çizilmişti. Her an müzik devreye girecek de düğün devam edecekmiş gibiydi. Ya da kötü kalpli bir cadının büyüsünü iyi kalpli bir peri kızı sihirli değneğiyle bozacak da her şey yoluna giriverecekmiş gibi. Arkadaşlarımı, yemeği, her şeyi unutmuştum. İçinde bulunduğum bu masalsı anda yalnızca mavi pırıltının bana anlatmak istediği şey ilgilendiriyordu beni. Akşam güneşinin büyülü aydınlığında daha da özelleşen korkulukların her birini incelemek istedim, inceledim. Her birine dokunmak istedim, dokundum. Çömeldiği yerden kalkıp benimle dolaşmaya başladı mavi gözlerden ibaret kadın. İnler gibi, ağlar gibi sesler çıkardı yanı başımda. Damatla gelini sona sakladım. Yanlarına geldiğimizde en özel armağanı buymuş da sunuyormuş gibi dolu gözlerle baktı bana. Anlaşılmaz sözler söyleyip döne döne koşarak uzaklaştı yanımdan. Bir burukluk ve iç acısıyla tek başıma kala kalmıştım burada. Beni arayan soran da yok, halbuki ne zamandır buradayım diye söylene söylene arkadaşlarımın yanına döndüm. Sohbet koyu, sonunda işlerinden biri, ya nerelerdesin, gittin gelemedin diye sormayı akıl etti de ben de yokluğu fark edilmeyen durumundan kurtuldum. Ben biliyordum nerede olduğunu diye atıldı lokanta sahibi arkadaşımız. Herkes pür dikkat ondan açıklama bekledi sessiz kalarak. Mecnunemizle gitti, daha doğrusu Mecnun'e götürdü onu. Kim, nereye diye sordular merakla hep bir ağızdan bizimkiler. Gördüklerimi anlatırım ama nedenini söyleyemem. Çünkü bilmiyorum dedim onlara. Bunu bize ancak sen anlatırsın diyerek topu yeniden açıklama yapan arkadaşımıza attım. Mecnun'e yani deli kız diyoruz ona ama gerçek adı Yadigar diye söze başladı arkadaşımız ve birçok kez bunu anlatmış olduğu belli bir ses tonuyla sürdürdü konuşmasını. Yadigar şu ileride görünen köyün varlıklı bir ailesinin öğretmen kızı. Okulunu bitirip köyüne dönmüş yararlı olmak için. Ertesi yıl köye bir öğretmen daha atanmış, Ahmet öğretmen. Aşık olmuşlar, evlenmeye karar vermişler. Düğün dernek kurulmuş. O gün düğünü basan jandarma Ahmet öğretmeni arandığı gerekçesiyle alıp götürmüş. Yadigar'la konuklar karşı koysalar da bir şey yapamamışlar. Sonraki aramalarda izine rastlamamışlar genç öğretmenin. Nereye, neden götürüldüğü, suçunun ne olduğu bilinememiş. Tek bilinen şey sol görüşlü olduğuymuş, o kadar. Sözün kısası Ahmet öğretmen ortadan kaybolmuş. Kim kaybolduya gitmiş yani, ailesi de onu bulamamış. Onu hiçbir yerde bulmaya güçleri yetmemiş. Zaten annesi kayboluşunun 3. ayında vefat etmiş. Oradan oraya aramaktan, arayıp bulamamaktan kahrolan Yadigar, bir gün köyün meydanına çıkıp, ''Bundan böyle bana Yadigar demeyin, Mecnun'e deyin, ben senin Mecnun'unum.'' diyen Ahmet'im dönene kadar ancak dönerse yeniden Yadigar olacağım demiş ve aklını orada bırakıp köyde abari dolaşmaya başlamış. İsteyerek köyün delisi olmuş anlayacağınız. O gün bugündür konuştuğunu duyan olmamış. Nereden esinlendiği bilinmeyen, size birazdan göstereceğim korkulukları yapmış yıllar içinde. Eskiyenlere sürekli yeniliyormuş zaten. Ayrıca buraya gelenlerden birini seçip mutlaka oraya götürüyor. Ahmet'i tanıyor ya da gördüyse söylesin diye. Daha doğrusu bizler böyle yorumluyoruz. Tüm bu anlatılanlardan sonra iyice meraklanan arkadaşlarım hep birlikte kalkıp korkulukları görmeye gittiler. Bense başı dönmüş, zihni ve içi bulanmış bir benle kaldım orada. Benzer olayları, faili meçhulleri, kayıpları, göz altında ölümleri yaşayan birçok ailenin kabusa dönen yaşamlarına, üzüntümüz dışında hiçbir şey yapamadan baka kaldığımız yıllara döndüm. Bugün bilerek deliliği seçen bu sıra dışı kadın benim de aklımı başımdan aldı. Sonsuzlukta gibiyim. Mavi gözlü güzel Yadigar'ı Mecnun'e çeviren zulüm hepimizin canını okumamış mıydı bir şekilde? Arkadaşlarım dayak yemiş gibiydiler döndüklerinde. Ben Mecnun'un yanağıma kondurduğu Buse ile şaşkın. 4. ayrımın sonu sayfa 60.